Ya duyurularda da işte Cuma akşamı dua toplantısından bahsettik. Gerçekten çok bereketli oldu. Yani bugün söze başlamadan yani ya da başlarken öncelikle bu yeni yıldan itibaren başlattığımız bu yeni uygulamaya biraz değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Luka Vaaz serimize paralel olarak dua gecemizde ve sosyal medya grubumuzda aynı seriyi takip ediyoruz. Bu o kadar bereketli oldu ki hepimiz Luka kitabına iyice ve sürekli olarak odaklandık ve İsa'nın bu bölümlerdeki öğretisinin üzerine okuyor, kafa yoruyor ve derin derin düşünüyoruz. Dua gecesine katılamayanlar da gruplardan okuyor, bazen sorulara cevap veriyor. Hep birlikte öğreniyoruz. Böylece ne oluyor biliyor musunuz? Dindarlık tuzağından kurtuluyoruz. İnancımızın bir kurallar silsilesi, bir kurallar kitabı değil, yürekle ilgili olduğunu iyice kavruyoruz. Elbette Tanrımızın koyduğu kurallar ve buyruklar vardır. Ama mesele onları harfiyen yerine getirmek değil, yürekten imanımız sayesinde o buyrukları sevinçle isteyerek ve yaşam biçimimiz halinde uygulamaktır. İsa Ferisilere en büyük buyruk nedir diye sorduğunda onlar doğru cevabı sözel olarak verdiler. Ama komşuyu sevmek konusunda komşumuz kimdir konusunda şaşırdılar. Bu yüzden İsa Tanrı'nın egemenliği şöyledir, Tanrı'nın egemenliği böyledir diye bazen açıklayarak, bazen de benzetmeler kullanarak sürekli öğretti. Dikkat edersek İsa birçok defasında sözlerine Tanrı'nın egemenliği neye benzer diye sorarak ya da Tanrı'nın egemenliği şunun gibidir, Tanrı'nın egemenliği böyledir diye başladı. Şimdi de bu soruyu biz soralım ve cevaplamaya çalışalım. Tanrı'nın egemenliği nedir? Nasıldır? Öncelikle egemenlik kelimesi ne ifade eder? Örnek olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemen bir devlettir diyoruz. Bu şu anlama geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi sınırları içinde başkasından bağımsız olarak kendi hukukunu, kurallarını, yönetim şeklini uygular demektir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne ait topraklarda bu kurallar geçerlidir ve bunlar işler. Dünyadaki bütün bağımsız devletler için de bu böyledir elbette. Bizim de birey olarak bir egemenlik alanımız var, eminiz. Buradaki yaşam ailece benimsediğimiz kurallara ya da anlayışa göre şekillenir. Bu dünyadaki egemenlikler az çok birbirine benzer. Dediğimiz gibi her devletin egemenlik alanında kurallar ve işleyiş farklı olsa da birçok bakımdan birbirine benzer. Mesela Cumhuriyet rejimini benimseyen farklı devletler farklı kuralları olsa bile seçim sandığı hepsinde ortak özelliktir. Peki bu dünyasal egemenlik anlayışı karşısında Tanrı'nın egemenliği nasıl? Bu soruyu cevaplarken bir örnek vermek istiyorum. Belki birçoğunuz biliyorsunuz amatör olarak fotoğrafçılıkla ilgileniyorum ben. Şimdiki zamanda her şey gibi fotoğrafçılık da dijitalleşti. Ama eskiden filmler vardı. Çekim yapıldıktan sonra bu filmler karanlık oda denen bir yerde çeşitli kimyasallarla banyo edilir ve üzerindeki görüntünün ortaya çıkması sağlanırdı. İşte bu banyo sırasında bazı sanatçılar değişik renkler, farklı efektler elde etmek için cross process ya da çapraz proses denen bir yöntem uygularlardı. Bu yöntemde kimyasalların uygulanma sırasını değiştirir ya da siyah beyaz için siyah beyaz filmler için olan kimyasalı renkli filmlerde uygularlardı. Böylece normal olmayan sonuçlar ortaya çıkardı. Normal olmayan sonuçlar ortaya çıkardı. Ama neye göre normal olmayan? Şuna göre. Bilinen, genel kabul görmüş fotoğraf anlayışına elbette. İşte Tanrı'nın egemenliği de böyle birazcık. Normal olana, yani bu dünyada genel kabul görmüş anlayışa göre cross prosestir. Bizler iman ettik ve yeniden doğduk. Tanrı'nın egemenliğine yeniden doğduk. Normal olan anlayışları, düşünceleri, yani eski alışkanlıkları vaftiz havuzunda bıraktık. Artık bizim normalimiz farklıdır. Geçen hafta Kristin'in vaazında yüzbaşının hikayesini hatırlayalım. Bu arada o kadar güzel vurguladığı için bu noktayı Kristi'ye de teşekkür ediyoruz. Orada Yahudiler diyorlardı ki işte bu yüzbaşı için bu adam ulusumuzu seviyor. Tapınağımızı yaptırdı. Bu yüzden senin lütfunu hak etti diye geldiler İsa'ya. İşte onun kölesi ölmek üzere onu kurtar. Çünkü bunu hak ediyor. Neden hak ediyor? İşte bizi seviyor, ulusumuzu seviyor, tapınağımızı yaptırdı falan filan. Oysa yüzbaşı yaptığı şeylerle lütfa layık olamayacağını, onu hiçbir şekilde hak edemeyeceğini biliyor. Ne yaparsa yapsın, onu hak edemeyeceğini biliyordu. İşte bu Tanrı'nın normaliydi. Bu yüzden İsa, bu yüzden onun imanına hayran kaldı. Öte yandan Ferisiler yasayı yerine getirerek lütfu hak ettiklerini düşündükleri için onların normali hak eden alır. Yani kurtuluşu hak etmelisin. Bunun için de yasayı harfiyen yerine getirmelisin. Bu düşünce akışı Luka kitabında 7. bölümün sonunda da devam ediyor. Ferisi Simon, yasayı yerine getiren birisi olarak kendini temiz ve günahsız görüyor. Bu yüzden kirli ve günahkar sayılan bir kadına yaklaşmak, ona dokunmak temiz olan kişiyi kirletirdi. Simon'a göre eğer İsa gerçekten peygamber olsaydı, günahtan kaçınmak için bu kadından uzak durması gerekirdi. Fakat onun düşüncelerini okuyan, bilen İsa, iki borçlu benzetmesiyle ona gerçeği açıkladı. Simon anladı mı bilinmez. Ama bizler Tanrı'nın normalini anlamak için kutsal ruh tarafından esinlenmiş olan bizler anlayabiliyoruz. Değil mi? Eğer bu hikayeyi merak ediyorsanız bu öykü için Luka 7:36-50 okuyun lütfen ilk fırsatta. Çok güzel bir hikaye. Ferisi'nin evinde yemek yiyor İsa. Luka 7:37, 7. bölüm 36-50 ayetleri arası. Bu benzetmede, yani bu iki borçlu benzetmesi Simon'a bunu anlatmıştı. Simon'un büyük bir günahkar olduğunu söylemek istemedi aslında. Tam tersine Simon'un günahlarını hiçbir zaman gerçekten kabul etmediğini, bu yüzden de bağışlanmadığını söylemek istedi. Eğer Simon günahlarını kabul edip gerçekten, yani yürekten kabul edip tövbe etseydi bağışlanacak ve İsa'yı da bu günahkar kadının sevdiği gibi sevecekti. Arkadaşlar, işte Tanrı'nın egemenliği bu şekilde işler. Bizler de günahlıyız. Ancak günahlarımızı kabul edip Rab'den af diler, tövbe edersek bağışlanırız ve ancak o zaman İsa'yı gerçekten sevebiliriz. Hamdolsun ki biz günahlarımızı kabul edip tövbe ediyoruz. Ve bu yüzden işte bu yüzden bağışlandık ve bu bağışlandığımız için de İsa'yı çok seviyoruz. Bu söz vaazın sonuna doğru buraya tekrar döneceğim. Bu İsa'yı neden yani tövbe edenlerin İsa'yı sevdiğiyle ilgili konuya biraz sonra döneceğim. Ama şimdi İsa'nın tohum benzetmesine bakalım. Kutsal kitaptan okuyorum. Büyük bir kalabalığın toplandığı, İnsanların her kentten kendisine akın akın geldiği bir sırada İsa şu benzetmeyi anlattı. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü, ayak altında çiğnenip gökteki kuşlara yem oldu. Kimi kalabalık yere düştü, filizlenince susuzluktan kuruyup gitti. Kimi dikenler arasına düştü, filizlerle birlikte büyüyen dikenler filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü. Büyüyünce 100 kat ürün verdi. Bunları söyledikten sonra işitecek kulağı olan işitsin diye seslendi. İsa bu benzetmenin anlamını kendisinden soran öğrencilerine Tanrı'nın egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi dedi. Ama başkalarına benzetmelerle sesleniyorum. Öyle ki gördükleri halde görmesinler, duydukları halde anlamasınlar. Sonra öğrencilere benzetmeyi açıkladı 11. ayetten. Benzetmenin anlamı şudur. Tohum Tanrı'nın sözüdür. Yol kenarındakiler sözü işiten kişilerdir. Ama sonra iblis gelir, inanıp kurtulmasınlar diye sözü yüreklerinden alır götürür. Kayalık yere düşenler, işittikleri sözü sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre inanan kişilerdir. Böyleleri denendikleri zaman imandan dönerler. Dikenler arasına düşenler, sözü işiten ama zamanla yaşamın kaygıları, zenginlikleri ve zevkleri içinde boğulan, dolayısıyla olgun ürün vermeyenlerdir. İyi toprağa düşenler ise sözü işitince onu iyi ve sağlam bir yürekle saklayanlardır. Bunlar sabırla dayanarak ürün verirler. İsa sonra öğrencilerine bir benzetme daha yaptı. Hemen onun arkasından yaptı. Hiç kimse kandil yakıp bunu bir kapla örtmez ya da yatağın altına koymaz. Tersine içeri girenler ışığı görsünler diye onu kandilliğe koyar. Çünkü açığa çıkarılamayacak gizli hiçbir şey yok. Bilinmeyecek, aydınlığa çıkmayacak saklı hiçbir şey yoktur. Bunun için nasıl dinlediğinize dikkat edin. Kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa kendisinde var sandığı bile derinden alınacak. Şimdi bu tohum benzetmesinde sembolleri yerine koyarsak tohum, işte topraklar, ekinci var tabii, ekinci İsa oluyor, o belli. Ama tohum bu benzetmede Tanrı sözü ya da müjde anlamında. Toprak ise insanların yürekleridir ve dikkat, 4 çeşit topraktan yani yürekten söz edilir. Bunlar bu topraklar yol kenarı, kayalık, dikenli yer ve iyi toprak. Bu yol kenarına düşen tohumlar ayak altında çiğnenip kuşlara yem olmuşlar. Yol kenarındakiler sözü işitmesine işitirler ama çok yüzeysel ve yapmacık bir ilgiyle işitirler. Dudak bükerler. İşittikleri sözler yaşamlarının sadece dış yüzeyinde kalır. Bu nedenle iblis havadaki kuşlar kolayca gelebilir ve işitilen bu sözler inanıp kurtulmasınlar diye alıp götürülür. Kayalık yere düşen tohumlar da susuzluktan kurumuşlar. Kayalık yerdekiler de sözü işitirler. Ama sözün kendi işlerinde işlemesine izin vermezler. Sözün kök salmasına müsaade etmezler. Tövbe etmedikleri için tohum susuz kalır. Büyümesi için teşvik edilmez. Bu nedenle de kuruyup yok olurlar. Bunlar belki başta imanı sevinçle kabul ettiklerini dahi söylemişlerdir. Ama bu söyledikleri yaşamlarında hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Yaşam varmış gibi görünseler de hiçbir kök salmamışlardır. Denenmeler ve sıkıntılar geldiği zaman iman tanıklığını bırakıp Mesih'i hiç tanımadıklarını söylerler. Dikenli yere düşen tohumlar da Onlarla beraber büyüyen dikenler tarafından boğulmuş. Dikenli yerdekiler de sözü büyük bir sevinçle kabul edip belli bir zaman devam eden ancak bir süre sonra geri dönerek gerçek imanlı olmadıklarını kanıtlayan kimselerdir. Yaşamın kaygıları, zenginlikleri ve zevkleri ön plana çıkar. Böylece Tanrı sözü onların yani bu dünyasal şeylerin arasında boğulur, yok olur gider. İyi toprağa düşen tohumlar ise 100 kat ürün vermişler. İyi toprakta bulunup sözü işitenler, yürekleri sağlam ve iyi olan gerçek Mesih inanlılarını simgeler. Bunlar sözü sadece kabul etmekle kalmaz, sözün yaşamlarına biçim vermesine de fırsat tanırlar. Bunlar öğrenmeye hazır, söz dinleyen, gerçek iman karakterini geliştiren ve Tanrı için ürün getiren imanlılardır. Şimdi az önce Mesih'i gerçekten sevenler derken oraya dönecek demiştik ya. İşte neden 4 çeşit toprak yani 4 çeşit insan yüreği var ve neden herkes de aynı şekilde karşılık bulmuyor? İsa diyor ki kulağı olan işitsin, kendisini gerçekten sevmeyenler anlamasın, gördükleri halde görmesinler. Duydukları halde anlamasınlar diyor. Bazılarına çağırmıyorum onları. Onlar için konuşmuyorum. İşte o anlamayanlardan bahsetmek istemiyorum. Ama işiten ve anlayanlardan şimdi bahsediyorum. İşte yürekleri iyi toprak olan ve ürün veren bizler İman ettik ve yeniden doğduk. İsa'nın öğrencisi olduk. Tanrı'nın egemenliği bize armağan edildi. Tanrı'nın sırları bize açıklandı. Ayrıcalıklı ve seçilmiş kişiler olarak ruhun esiniyle işitiyor ve anlayabiliyoruz. İsa bundan sonra nasıl dinlediğinize dikkat edin diye bizi de uyarıyor. Evet, şanslıyız. Ayrıcalıklıyız ama dikkat edin diyor. Sorumluluğumuz var çünkü. Kandil benzetmesiyle işitip anladığımız bu şeyleri saklamayalım diye bizi uyarıyor. Zaten öğrencilerine yani bize buyruk verdi. Gidin insanlara müjdeyi duyurun. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin dedi. Bu son buyruğu hatırlarsınız. Bu yüreği iyi toprak olan imanlıların sorumluluğudur. İsa'yı gerçekten seven, yürekten seven, tövbe edip Tanrı'dan af dileyenler bu sorumluluğu bir mecburiyet gibi değil, sevinç ve istekle, coşkuyla yerine getirirler. İşte Tanrı'nın egemenliği, cross proses budur. Dünyasal olarak görev sevilmez. Mecbur olduğu için yapılır, o bir yüktür. Dünyanın normali böyledir. Budur. Ya bu dünyasal normal gerçekten biraz anormal. İşitebilen kulaklar için İsa'ya hamdolsun. Şimdi bazımız burada bitti ama belki henüz işitmemiş olanlar ya da işitip de anlamayanlar için Rabbin merhametini dua ederek isteyelim. Bir dakika boyunca lütfen herkes içinden dua etsin. Bu kişiler için. Rabbim, sözünü duymayanlara duyurmak için bizi daha fazla kullan. Müjdeyi duyurmak için kilisemizi teşvik et. Onlara da merhamet et. Sözünü duymaları için fırsat ver. Amin.